Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 32. ayrım. Cressida ve Gale beni ikna etmek için dil döküp durdular. Pollux sözlerine destek vermek için kafasını sallayıp duruyordu. Bir tek Pete fikir beyan etmiyordu. Sonunda ona döndüm ve "Sen ne düşünüyorsun Pete?" diye sordum. "Sanırım hala nasıl bir etki yaratabileceğin konusunda fikir sahibi değilsin." Kelepçelerini merdiven desteğinde yukarı doğru kaydırıp kendini oturur pozisyona çekti. Kaybettiğimiz insanların hiçbiri aptal değildi. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Peşinden geldiler çünkü senin Snow'u gerçekten öldürebileceğine inanıyorlardı. Başka hiç kimsenin sesi bana ulaşmazken Pete'in bunu nasıl becerebildiğini bilmiyordum. Ama haklıysa ben haklı olduğuna inanıyordum. Diğerlerine olan borcumu ödemenin tek bir yolu vardı. Üniforma ceplerimden birinden kağıt haritamı çıkardım ve yeni bir kararlılıkla yere yaydım. Cressida, neredeyiz? Tigris'in dükkanı, şehir meydanı ile Snow'un malikanesine yalnızca 5 blok uzaktaydı. Semt sakinlerinin güvenliği için kozaların devre dışı bırakıldığı bir alandan geçerek kolay bir yürüme mesafesiyle oraya ulaşabilirdik. Tigris'in kürklü stoğundan birkaç süslemeyle bizi oraya güvenle ulaştırabilecek kostümlere sahiptik. İyi de, ya sonra? Malikanenin çok sıkı koruma altında olduğu, 24 saat güvenlik kameralarıyla izlendiği ve tek bir tuşla hayat bulacak kozalarla döşendiği kesindi. Gale, yapmamız gereken onu dışarı çıkarabilmek dedi. O zaman içimizden biri onu kolayca aklayabilir. Pete, hala halkın içine çıkıyor mudur diye sordu. Cressida, sanmam dedi. En azından yakın zamandaki bütün konuşmalarında malikanesindeydi. İsyancılar buraya gelmeden önce bile, Finney'in suçlarını ilan etmesinden sonra daha ihtiyatlı davrandığını tahmin ediyorum. Bu doğruydu. Şimdi artık yalnızca Kapitol'ün Tigrisleri değil, dostlarına ve ailelerine neler yaptığını bilen bir insan ağı da ondan nefret ediyordu. Onu dışarı çekebilmek için mucize benzeri bir şey bulmak gerekecekti. Örneğin, her iddiasına girerim, benim için çıkar dedim. Ben yakalanırsam. Bunu olabildiğince göz önünde yaşamak isteyecektir. Hatta beni malikanesinin önündeki basamaklarda idam ettirmek isteyecektir. Sözlerimin iyice anlaşılması için durup bekledim. O zaman Gay onu izleyicilerin arasından vurabilir. Hayır, Pete kafasını salladı. Bu planın pek çok alternatif sonu var. Snow seni elinde tutmaya ve işkence yoluyla bilgi almaya karar verebilir. Ya da seni halkın gözü önünde idam ettirirken kendisi orada olmaz. Ya da seni malikanenin içinde öldürtüp cesedini kapının önünde sergiler. Gale dedim. Bu balıklama atlamak için fazla uç bir çözüm gibi görünüyor. Diğer yollar başarısızlıkla sonuçlanırsa belki düşünmeye devam edelim. Bunu takip eden sessizlikte tepemizde Tigris'in yumuşak ayak seslerini duyduk. Kapanış saati gelmiş olmalıydı. Dükkanı kilitliyor, belki de kepenkleri indiriyordu. Birkaç dakika sonra merdivenlerin başındaki panel kenara çekildi. Garip bir ses, "Yukarı gelin," dedi. "Yiyecek bir şeyler ayarladım." Geldiğimizden beri ilk kez konuşmuştu. Doğal olarak mı böyleydi, yoksa yıllardır süregelen alışkanlık yüzünden mi bilmiyorum. Ama konuşma tarzında bir kedinin mırlamasını anımsatan bir şeyler vardı. Merdivenlere tırmanırken Cressida, "Tigris Plutark'la temasa geçtin mi?" diye sordu. "Öyle bir imkanım yok," dedi Tigris omuz silkerek. "Güvenli bir evde olduğunuzu tahmin eder. Endişelenmeyin." "Endişelenmek mi? 13'ten direkt emir almayacağım ve yok saymak zorunda kalmayacağım için müthiş rahatlamıştım. Ya da son birkaç gün içinde aldığım kararlar için geçerli bir savunma uydurmama gerek kalmayacağı için." Dükkanda tezgahın üstünde birkaç somun bayat ekmek, bir dilim küflü peynir ve yarım şişe hardal duruyordu. Bu bana son günlerde Kapitol'deki herkesin dolu mideyle dolaşmadığını hatırlatmıştı. Tigris'e elimizde kalan yiyeceklerden söz etme gereği duydum ama itirazlarımı geri püskürttü. "Ben hemen hemen hiçbir şey yemem," dedi. "Yediğim zaman da yalnızca çiğ et yerim." Bu bana biraz fazla karakteristik gelse de sorgulamadım. Peynirin küfünü kazıdım ve yiyecekleri aramızda pay ettim. Yemeğimizi yerken son Kapitol haberlerini izledik. Hükümet, hayatta kalan isyancı sayısını beşimize indirmişti. Yakalanmamızı sağlayacak her tür bilgi, yüklü bir primle ödüllendirilecekti. Ne kadar tehlikeli olduğumuzun altını çiziyorlardı. Bizi barış muhafızlarıyla çatışırken gösterdiler. Ama muttaların, muhafızların kafalarını koparmalarına dair tek bir görüntü yoktu. Bıraktığımız yerde, kalbinde benim okumla yatan kadını saygıyla andılar. İsyancılar Kapitol yayınının kesintisiz tamamlanmasına izin vermişlerdi. Tigris'e, bugün isyancılardan herhangi bir açıklama geldi mi diye sordum. Başını salladı. Korkarım Coin, hala hayatta olduğumu öğrenince benimle ne yapacağını şaşırdı. Tigris gırtlaktan gelen bir kıkırtıyla, kimse seninle ne yapacağını bilmiyor kızım dedi. Sonra parasını ödeyemeyecek olmama rağmen bana bir çift kürklü çorap verdi. Bu, kabul etmek zorunda olduğunuz türden bir armağandı. Hem zaten kiler bir hayli soğuktu. Akşam yemeğinden sonra aşağıya dönünce plan yapmak için beyinlerimizi zorlamaya devam ettik. İyi bir şey üretememiştik ama artık 5 kişilik bir grup halinde hareket edemeyeceğimiz ve başkanın malikanesine ben kendimi ava dönüştürmeden sızmaya çalışmamız gerektiği konusunda hemfikirdik. Daha fazla tartışma çıkmasın diye bu görüşe razı geldim. Kendimi feda etmeyi kafama koyarsam kimsenin izin ya da katkısına ihtiyacım olmayacaktı. Bandajları değiştirdik. Pete'u eski yerine kelepçeledik ve uyumak üzere yerlerimize çekildik. Birkaç saat sonra bilincim yerine gelirken sessiz bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Pete ve Gale, kulak vermemek elimde değildi. Pete, su için teşekkürler dedi. Sorun değil dedi Gale, her gece en az 10 kez uyanıyorum zaten. Katniss'in hala orada olduğundan emin olmak için mi? Gale, onun gibi bir şey diye itiraf etti. Pete, uzun bir duraksamanın ardından, Tigris'in söylediği çok komikti dedi. Kimsenin onunla ne yapacağını bilmemesi konusunda. Gale, hiç bilemedik ki zaten dedi. İkisi de güldüler. Onları böyle konuşurken duymak çok tuhaftı. Neredeyse iki arkadaş gibi. Oysa değillerdi. Hiç olmamışlardı. Gerçi tam olarak düşman da sayılmazlardı. Pete, seni seviyor biliyorsun dedi. Sen kırbaçlandıktan sonra bana öyle söyledi sayılır. Sakın inanma dedi Gale. Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşü, beni hiç öyle öpmedi. Sesinde biraz şüphe olsa da Pete yalnızca gösterinin bir parçasıydı dedi. Hayır, sen onu kazandın. Onun için her şeyinden vazgeçtin. Belki de onu sevdiğine ikna etmenin tek yolu budur. Uzun bir sessizlik oldu. İlk oyunlarda senin yerine geçmek için gönüllü olmalıydım. O zaman onu koruyabilirdim. Olamazdın dedi Pete. Seni asla affetmezdi. Ailesine göz kulak olman gerekiyordu. Ailesi kendi canından bile önemli. Şey, bu durum yakında mesele olmaktan çıkacak. Bu savaşın sonunda üçümüzün birden hayatta kalmamızın mümkün olacağını sanmıyorum. Öyle bile olsa bence bu Katniss'in sorunu. Yani kimi seçeceği. Gale esnedi. Biraz uyusak iyi olur. Evet, yerleşirken Pete'in destekte kayan kelepçelerinin sesini duydum. Ne karar vereceğini çok merak ediyorum. Aa ben biliyorum. Kürk katmanları arasından Gale'in son sözlerini güç bela duyabildim. Katniss, onsuz hayatta kalamayacağını düşündüğü kişiyi seçecektir. 24. Sırtımdan bir ürperti geçti. Ben gerçekten bu kadar soğuk ve hesapçı biri miydim? Gale, Katniss kimden vazgeçmek kalbini kıracaksa onu seçer ya da onsuz yaşayamayacağı insanı seçer dememişti. Bunlar tutkuyla hareket ettiğimi ima edebilirdi. Ancak en yakın arkadaşım onsuz hayatta kalamayacağım insanı seçeceğim kehanetinde bulunmuştu. Aşkın, arzunun hatta uyumun aklımı çelebileceğine dair en ufak bir işaret yoktu. Potansiyel eşlerimin bana neler sunabileceklerine dair duygusuz bir değerlendirme yapacaktım, o kadar. Sanki sonunda olay bir fırıncı mı yoksa bir avcı mı varlığımın daha uzun sürmesini sağlayabilir sorusuna dayanacakmış gibi. Gale'in böyle konuşması ve Pete'in itiraz etmemesi dehşet vericiydi. Özellikle sahip olduğum bütün duygular Kapitolya'da isyancılar tarafından alınıp sömürülmüşken, şu anda tercih yapmak gayet kolay olurdu. İkisi olmadan da pekala hayatta kalabilirdim. Sabah olduğunda yaralı duygularımı iyileştirecek ne zamanım ne de enerjim vardı. Ciğer ezmesi ve incirli kurabiyeden oluşan şafak öncesi kahvaltısı sırasında Beatty'nin müdahalelerinden birini izlemek üzere Tigris'in televizyonun etrafına toplandık. Savaşta yeni bir gelişme olmuştu. Görünüşe bakılırsa, siyah dalgadan ilham alan girişimci bir isyan komutanı, insanların terk edilmiş arabalarına el koymak ve insansız arabaları sokaklara salmayı akıl etmişti. Arabalar, bütün kozaları tetiklemiyorlardı ama çoğunu hallettikleri ortadaydı. Sabah saat 4 civarında isyancılar Kapitol'ün kalbinde basitçe A, B ve C hatları olarak adlandırılan 3 ayrı güzergah oymaya başlamışlardı. Sonuç olarak blokları çok az kayıpla peş peşe temizlemişlerdi. "Bu böyle sürmez," dedi Gale. "Aslında bu kadar uzatmalarına şaşırdım. Kapitol kozaları önce devre dışı bırakıp, daha sonra hedefleri menzile girince elle tetiklemeye başlayacaktır." Bu kehanetten yalnızca bir iki dakika sonra bahsettiği şeyin gerçekleşmesini ekranda izledik. Bir ekip, bloğun tekine bir araba salıp, dört kozayı devre dışı bırakıyordu. Her şey yolunda görünüyordu. Üç keşif askeri ortaya çıkıyor ve sokağın sonuna güven içinde ulaşıyorlardı. Ancak peşlerinden harekete geçen 20 isyan askerinden oluşan grup, bir çiçekçi dükkanının önündeki bir dizi gül saksısı tarafından havaya uçurularak paramparça ediliyordu. "Bunlar olurken, kontrol odasında olmamanın Plutark'ı öldürdüğünden eminim," dedi Pete. Beatty yayını yeniden Kapitol'a bıraktı. Asık suratlı bir muhabir, sivillerin tahliye etmesi gereken blokları duyurdu. Bu güncelleme ve bir önceki hikaye arasında karşı karşıya gelen orduların göreceli konumlarını kağıt haritama işaretleme fırsatı buldum. Sokakta bir hareketlenme olduğunu duyunca pencereye gittim ve kepenklerin aralığından dışarıya göz attım. Sabahın ilk ışıklarında çok tuhaf bir gösteriye seyirci oluyordum. İşgal edilen bloklardan tahliye edilen sığınmacılar Kapitol'ün merkezine doğru akın akın ilerliyorlardı. Paniğe kapılanların üzerinde gecelik ve terlikten başka bir şey yoktu. Daha hazırlıklı olanlar kat kat kıyafetlerle donanmışlardı. Fino köpeklerden mücevher kutularına ve saksı bitkilerine kadar binbir çeşit şey taşıyorlardı. Şişkince bir sabahlık giymiş bir adamın elinde yalnızca fazla olgun bir muz vardı. Kafası karışmış, uyku mahmuru, çoğu ağlayamayacak kadar şaşkın ya da allak bullak çocuklar, anne babalarının yanında ve arkasında tökezleyerek ilerliyorlardı. Görüş çizgime bu insanlardan parçalar girip çıkıyordu. Bir çift, iri iri açılmış kahverengi göz, en sevdiği bebeğini sımsıkı kavramış bir kol, soğuktan morarmış, düzensiz parke taşlara takılıp duran bir çift çıplak ayak. Onları görmek bana bombalardan kaçarken ölen 12. mıntıka çocuklarını anımsatmıştı. Pencereden çekildim. Aramızda başına ödül konmamış tek insan o olduğu için Tigris o günlük casusluğumuzu üstlendi. Bizi aşağıya kapattıktan sonra yardımı olabilecek her tür bilgi kırıntısını toparlamak için Kapitol'e doğru yola çıktı. Aşağıda, kilerde bir ileri bir geri gidip gelerek diğerlerini deli ediyordum. İçimden bir ses sığınmacı selinden istifade etmememizin büyük bir hata olduğunu söylüyordu. Daha iyi kamuflajı nereden bulabilirdik? Diğer taraftan kendini sokağa atan, yerinden yurdundan edilmiş her insan kaçak durumdaki 5 isyancıyı arayacak fazladan bir çift göz demekti. Yine de burada kalmakla ne elde ediyorduk? Tek yaptığımız küçük yemek stoğumuzu tüketmek ve beklemekti. Ama neye? İsyancıların Kapitol'ü ele geçirmelerini mi? Bunun olması haftalar alabilirdi ve olsa bile ne yapacağımdan emin olamıyordum. Dışarı koşup onları karşılayacak değildim. Coin beni daha gece kilidi, gece kilidi, gece kilidi demeyi başaramadan geri savururdu. Bunca yolu kendimi o kadına teslim etmek için gelmemiş, bu kadar insanın ölümüne bu son için neden olmamıştım. Snow'u öldüreceğim. Ayrıca son birkaç günle ilgili olarak kolay kolay açıklayamayacağım epeyce acayiplik vardı. Pek çoğunun aydınlığa çıkmaları halinde galiplerin dokunulmazlığı anlaşmam anında pes edebilirdi. Hem beni unutun, içimde diğerlerinin o anlaşmaya ihtiyaç duyacaklarına dair bir his vardı. Pete gibi. Olayı nasıl evirip çevirirseniz çevirin, onu bantlarda Mitchell'ı ağ kozasına doğru savururken görebilirdiniz. Poe'nin savaş mahkemesinin bu görüntüleri nasıl değerlendireceğini tahmin edebiliyordum. Akşam üstüne doğru Tigris'in uzun süren yokluğu bizi huzursuz etmeye başlamıştı. Konuşmalarda gözaltına alınıp tutuklanmış, bizi gönüllü olarak ele vermiş ya da sığınmacı dalgasında yaralanmış olabileceğine dair fikirler dönüyordu. Ama saat 6 civarı geri geldiğini duyduk. Üst kattan gelen bir takım seslerin ardından paneli açtı ve kızarmış etin muhteşem kokusu havayı kapladı. Tigris bize kıymalı patates hazırlamıştı. Günlerdir ilk kez sıcak bir yemek yiyecektik. Tabağımızı doldurmasını beklerken ciddi bir salya akıtma tehlikesi atlattım. Lokmalarımı çiğnerken dikkatimi Tigris'in yemeği nereden bulduğunu anlatmasına vermeye çalıştım ama sindirdiğim ana nokta kürklü iç çamaşırlarının şu anda değerli bir takas malzemesi olduğu oldu. Özellikle de evlerini soyunuk halde terk etmek zorunda kalanlar için. Çoğu hala sokaklardaydı ve geceyi geçirecek bir barınak bulmaya çalışıyordu. Şehir merkezini seçme dairelerinde yaşayanlar kapılarını evlerinden olanlara açmamışlardı. Tam tersi sürgülerini çekip panjurlarını indirmiş ve evde yoklarmış gibi bir görüntü vermeyi tercih etmişlerdi. Şimdi şehir meydanı sığınmacılarla tıka basa doluydu. Barış muhafızları kapı kapı geziyor, gerekirse evlere zorla girip misafir yerleştiriyorlardı. Televizyonda aksi bir barış muhafızı şefinin her hane sahibinin metrekare başına kaç misafir kabul edeceğine dair kuralları okumasını izledik. Kapitol halkına gece sıcaklığın donma noktasının altına düşeceğini hatırlattı ve bu kriz sürecinde başkanlarının onlardan yalnızca gönüllü değil, aynı zamanda hevesli ev sahipleri gibi davranmalarını beklediğini söyledi. Sonra minnettar sığınmacıları, evlerine buyur eden endişeli vatandaşların biraz fazla rol icabı görüntüleri yayınlandı. Barış muhafızı şefi, başkanın kendi malikanesinin bir bölümünün vatandaşları ağırlayacak şekilde hazırlanması talimatını verdiğini açıkladı. Dükkan sahiplerinin de istenmesi halinde yer açmaları gerekeceğini ekledi. "Tigris, bu sen olabilirsin," dedi Pete. Haklıydı. Sayı kabardıkça bu daracık giriş bile sığınmacılara tahsis edilebilirdi. O zaman kilere gerçek anlamda hapis olacak ve daimi yakalanma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktık. Kaç günümüz vardı? 1, belki de 2. Barış muhafızı şefi halk için yeni talimatlarla karşımızdaydı. Görünüşe göre kalabalığın Pete'e benzeyen genç bir adamı ölesiye dövdüğü tatsız bir olay yaşanmıştı. Şu andan itibaren isyancılar görüldükleri yerde resmi makamlara rapor edilecek, şüphelinin kimlik tespiti ve tutuklanmasından resmi görevliler sorumlu olacaktı. Kurbanın bir fotoğrafını gösterdiler. Kasten sarartılmış bukleleri dışında Pete'e en çok benim kadar benziyordu. Cressida, "İnsanlar delirmiş," diye mırıldandı. Birkaç bloğun daha ele geçirildiğini öğrendiğimiz kısa bir isyan güncellemesi izledik. Kavşakları haritama işaretleyip inceledim. Hat C, buraya yalnızca birkaç blok mesafede dedim. Nedense bu bilgi, beni sığınmacılara barınak arayan barış muhafızlarının varlığından daha çok kaygılandırmıştı. Birden yardımseverliğim kabardı. Bulaşığı ben yıkayayım. Gel tabakları topladı. Ben de yardım edeyim. Otuz ikinci ayrımın sonu. Sayfa 359. Devamı 33. ayrımda.